Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım. 14. bölüm. Eve kendini yeni bir aile kavgasına hazır hissetmiyordu. Ama yine de aradan çıkarmanın en iyisi olacağına karar verdi. Rourke'un görüşlerine, çevresine ihtiyacı vardı. Amirinin tavsiyesine uyarak İrlanda'ya gideceği için yabancı bir ülkede onun tecrübesine de ihtiyacı olacaktı. Peabody ile McNabb, uzun süredir birlikte yaşayan insanlar gibi hırlaşmaya başladıkları için ikisini birbirinden ayırmak zorunda kalmış, farklı yerlerde, farklı görevlere göndermişti. Her ikisinin de beceri düzeyine güvenerek öğlene kadar her ikisinden de beklediği cevapları alacağını umuyordu. Rourke'un çalışma odasının kapısında bir an durup derin bir nefes aldı, sonra da kapıyı kendince neşeli ve sevimli bir şekilde tıklattı. İçeri girdiğinde, Rourke parmağını kaldırarak ona görüşmesi bitene kadar beklemesini işaret etti. Karşısında iki hologram görüntüsü vardı. ''Ben tesise kendim gelme imkanı buluncaya kadar sizin bu önemsiz ayrıntıları halledeceğinize güveniyorum. Olimpos'un hedeflediğimiz tarihte eksiksiz olarak hizmete açılmasını bekliyorum. Anlaşıldı mı?'' Karşısındaki iki hologramdan saygıyla başlarını sallamaları dışında bir cevap gelmeyince arkasına yaslandı. İletiyi sonlandır. Hologramlar silinirken Eve, sorun mu var diye sordu. Birkaç ufak pürüz. Böldüğüm için özür dilerim ama bir dakika vaktin var mı? Rourke bilhassa soğuk bir tavırla kol cihazına bir göz attı. İki de olur. Senin için ne yapabilirim Teğmen? Bu tonla konuşmandan nefret ediyorum. Öyle mi? Vah vah. Rourke arkasına yaslanarak iki elinin parmak uçlarını birleştirdi. Peki ben neden nefret ediyorum biliyor musun? Sanırım kendin söyleyeceksin ama şu anda çok acelem var. McNabb ile Peabody'yi dışarı bazı ipuçları izlemeye yolladım. Bense burada kısılıp kalmış durumdayım çünkü Nadine'e ağır yaralı olduğuma ve evde tedavi gördüğüme dair bir hikaye salladım. Buna iyi alıştın sen. Bakalım bu sefer salladığın hikayenin sonucu ne olacak? Eve ellerini ceplerine soktu. Pekala, şunu konuşalım da aradan çıksın. O demeci vermemin sebebi katili kızdırıp bana karşı bir hamle yapmaya tahrik etmekti. Resmi çizgiyi aştım ama benim görevim hizmet etmek ve koruma. Bu yüzden de eğer bana yönelmesini sağlayabilirsem, adama hedef şaşırtıp bir sonraki kurbanına biraz zaman kazandırabileceğimi düşündüm. İşe yaradı, tam düşündüğüm gibi. O kadar bozuldu ki düşünmeden harekete geçti. Bu sayede de 24 saat önce elimizde olmayan bazı ipuçları elde ettik. Rourke onu sözünü kesmeden dinledi. Kendine biraz zaman vermek için kalkıp pencerenin yanına gitti. Dalgın dalgın camın rengini içeri daha fazla ışık girecek şekilde ayarladı. Benim saf ya da aptal olduğuma ya da beni korumak için kendini siper etmene memnun olacağıma nasıl karar verdin? Eve, kıvırmak buraya kadarmış diye düşünerek, senin hakkında düşünebileceğim en son şey saf ya da aptal olduğun dedi. Adamın dikkatini senden kendime çekmeye çalışırken de senin memnun olup olmayacağını düşünmüyordum. Hayatta olman benim için yeterli. Kızgın olsan da hayattasın ya, bana uyar. Buna hakkın yoktu. Benim önümde durmaya hakkın yoktu. Rourke dönüp biraz önce buz gibi soğukken, şimdi alevler saçmaya başlayan gazap mavisi gözlerini Eve'in yüzüne dikti. Benim için kendini riske atmaya hiç hakkın yoktu. Ya, öyle mi? Eve sert adımlarla erkeğe doğru yürüdü. Ayaklarının burunları birbirine değene kadar yaklaşıp tam karşısında durdu. Peki, söyle bakalım. Gözlerimin içine bakarak söyle bakalım. Tehlikede olan ben olsam sen aynı şeyi yapmaz mıydın? Bu tamamen farklı bir şey. Neden? Eve çenesini kaldırarak parmağını sertçe adamın göğsüne vurdu. Senin penisin var diye mi? Rourke ağzını açtı. Dilini yakan düzinelerce pis ve öfke dolu sözcük ağzından dökülmek üzereyken, genç kadının gözlerindeki sakin, son derece kendinden emin bakışı görerek durdu. Arkasını dönüp sıkılı yumruklarını masaya dayadı. Kısmen haklı olsan da hiç umurumda değil. Öyleyse bari bitireyim de hepsini bir seferde hazmet. Sen beni ne kadar seviyorsan ve bana ne kadar ihtiyacın varsa ben de seni en az o kadar seviyorum ve sana ihtiyacım var. Belki senin kadar sık söylemiyor ya da senin kadar güzel gösteremiyor olabilirim. Ama bu duygularımın gerçek olmadığı anlamına gelmez. Eğer seni koruduğumu bilmek gururunu incitiyorsa çok yazık. Rourke ellerini kaldırdı. Parmaklarını saçlarının arasına soktu. Sonra Eve doğru döndü. Bir iddiayı çürütmenin daha iyi bir yolu olamazdı. Hangi iddiayı çürüttüm şimdi? Artık ne söylesem aptal durumuna düşeceğime göre kullanabileceğim bütün iddiaları birden çürütmüş oldum. Güzel bir düşünce. Eve cesaretini toplayıp hafifçe sırıttı. Artık kızgınlığın geçtiyse sana bir iki şey danışabilir miyim? Kızgınlığım geçti demedim. Sadece söyleyebileceğim bir şey kalmadı dedim. Masanın köşesine oturdu. Ama tabii ki bana bir iki şey danışabilirsin. Ev için bu kadarı yeterliydi. Diski Rourke'a uzattı. Bunu koy. İçinde ekrana yansıtabileceğin bir resim var. Tam ekran boyuna getir. Rourke denileni yaparak resmi inceledi. Ekranda eldivenli bir elin tuttuğu çubuk şeklinde bir alet görülüyordu. Sap kısmı elin içinde kalmıştı ama gövdedeki dişler ve düğmeler açıkça görünüyordu. Ucunda yeşil yeşil parlayan bir ışık vardı. Bu bir karıştırıcı dedi Rourke. Piyasada bugüne kadar gördüğüm bütün çeşitlerden daha ileri ve kesinlikle daha küçük bir şey. Ekrana biraz daha yaklaştı. Üreticisi muhtemelen sap kısmında yazıyordur. Yazıyorsa tabii. Ama görünmüyor. Yani bize bir faydası yok. Benim Ar-Ge bölümlerinden biri daha küçük ve güçlü bir karıştırıcı üzerinde çalışıyordu. Son durumu bir sormam gerek. Eve biraz afallamıştı. Sen böyle şeyler üretiyor musun? Rourke karısının sesindeki tonu fark ederek hafifçe gülümsedi. Rourke endüstrilerinin aldığı bazı devlet ihaleleri var. Hepsi de aynı devletin ihaleleri değil bu arada. Savunma ve güvenlik bölümü her zaman bunun gibi yeni oyuncaklar üzerinde çalışır. Oldukça karlı işlerdir. Yani böyle bir alet senin şirketlerinden birinde geliştirilmekte olabilir. Brennan iletişim sektöründeydi. Onun araştırma gruplarından biri de böyle bir şey üzerinde çalışıyordu belki. Öğrenmesi kolay. Kendi Ar-Ge takımlarımın hangisinde buna benzer bir şey üzerinde çalışılıyor sorarım. Bir köstebeğime de Brennan'ın grubunu kontrol ettiririm. Casusların mı var? Bilgi toplayıcılarım sevgilim. Kendilerine casus denmesinden hoşlanmıyorlar. Bu diskte adamın gerisi de var mı? Bir önceki resmi tıkla. Bilgisayar, bir önceki resmi ekrana getir. Rourke kaşlarını çatarak resmi inceledi. Etraftaki araçlarla kıyaslama yaparak tahmin yürütmeye koyuldu. 1.75-1.80 civarı. Pardösüsünün üzerinden kaçmasına bakılırsa herhalde 70 kilo filan. Yüzünün görünen kısmından çok açık tenli olduğu anlaşılıyor. Sanırım dışarılarda pek dolaşmıyor olmalı. Yani işi, eğer bir işi varsa, büyük olasılıkla masa başı bir iş bence. Rourke başını yana eğerek devam etti. Yaşını anlamak mümkün değil ama duruşu genç gibi. Ağzı biraz görülüyor, gülümsüyor. Kendini beğenmiş pislik. Giyim zevki felaket. Eve alaycı bir sesle, sırtındaki polis pardösüsü dedi. Ama teşkilatla bir bağlantısı olduğunu pek düşünmüyorum. Polisler hava kesi giymez. Ayrıca bunun kadar bilgisi ve aleti olan bir polis olsa EAD kapardı. Yalnızca New York'ta bu pardösülerden bulabileceğin birkaç düzine dükkan vardır. Bir saniye durup bekledi. Ama yine de araştırıyoruz. Ya minibüs? Minibüsü de kontrol ediyoruz. Eğer çalıntı değilse ve New York'ta kayıtlıysa alanı epey daraltmış oluruz. Oldukça iyimser düşünüyorsun Eve. Bu minibüslerden sadece benim New York'taki çeşitli işyerlerime kayıtlı 20 tane vardır. Teslimat aracı, bakım aracı, iç dolaşım kuryesi. Yine de başlangıçtakinden iyi durumdayız. Evet, bilgisayar, kapat. Rourke Eve doğru döndü. Epeyce ayak işi olacak. Peabody ve McNabb önümüzdeki bir iki gün tek başlarına idare edebilirler mi? Tabii ki. Zaten çok yakında Feeney de geri dönüyor. Ona da hemen el koyacağım. Jenny'nin cesediyle işleri bitmiş. Bugün öğleden sonra veriyorlar. İrlanda'ya senin de benimle gelmen lazım Eve. Senin için hiç uygun bir zaman olmadığının farkındayım. Ama senden yalnızca iki gününü istiyorum. Ben sensiz gidemem. Rourke'un gözleri sabırsızlıkla parıldadı. Sensiz gitmek istemiyorum. O pislik yine sana saldıracak olursa 3000 mil uzakta olmayı göze alamam. Benimle gelmen lazım. Her şeyi ayarladım bile. Bir saat içinde yola çıkabiliriz. Eve, gülmesini bastırmaya çalıştığı belli olmasın diye pencerenin yanına gitmeyi uygun buldu. Rourke'a ondan o akşam kendisiyle birlikte Dublin'e gitmesini istemek üzere olduğunu söylememek herhalde pek dürüst bir davranış değildi. Ama kaçırılamayacak kadar da tatlı bir fırsattı. Senin için çok mu önemli? Evet, çok. Eve kocasına dönüp hiçbir şeye açık etmediğini düşündüğü bir yüzle gülümsedi. Öyleyse gidip çantamı hazırlayayım. Bulduğunuz her şeyi olduğu gibi istiyorum. Eve, Rourke'un özel uçağının kabininde gezinerek el bağlantısının ekranından Peabody'nin ciddi yüzüne bakıyordu. Her şeyi Dublin'deki otele gönderin ama kodlu gönderin. Minibüs üzerinde çalışıyorum. New York'ta 10 marka ve modelden, renkli camlı 200'den fazla kayıtlı araç var. Hepsini araştır, teker teker. Bir eliyle saçını yüzünden geriye doğru çekti. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya kararlıydı. Kesler yeni gibi görünüyordu. Bilgisayar yaklaşık ayakkabı numarasını belirleyebilir. Kesleri kontrol et Peabody. Ayakkabılarımı kontrol edeyim. Evet, öyle dedim. Son 2 ayda ya da 3 olsun, daha iyi. O markadan ne kadar kes satılmışsa kontrol et. Şansımız yaver gidebilir. Mucizelere inanmak iç rahatlatıcı bir şey Teğmen. Ayrıntılar Peabody. Ayrıntılara inansan iyi olur. Keslerle polis pardösüsü ve Meryem Ana heykeli satışlarını karşılaştır. Bir kesişme noktası bulabiliyor musun bak? McNab karıştırıcıyı araştırıyor mu? Öyle dedi. Peabody'nin sesi buz kesmişti. 2 saatten fazla oldu. McNab'den hiç haber almadım. Rourke'un E-Geleceğin araştırma geliştirme bölümünden yolladığı yardımcıyla çalışıyor olması lazım. Aynı emirler onun için de geçerli. Tüm verileri elde ettiği anda ve şekilde kodlu olarak göndersin. Evet efendim. Mavis kaç kere aradı? Somerset ona dinlendiğinizi ve doktorun ziyaretçi kabul etmenize izin vermediğini söylemiş. Doktor Mira da aradı ve çiçek yolladı. Ya! Eve şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemeden durdu. Belki arayıp bir teşekkür filan etsen iyi olur. Allah kahretsin. Herkes ne kadar hasta olduğumu sanıyor? Oldukça hasta Dallas. Bundan nefret ediyorum. Domuz herif bayram ediyordur mutlaka. Hadi çabuk olalım da şunun sevinci fazla uzun sürmesin. Bana verileri bul Peabody. 48 saat içinde dönmüş olacağım. Gelir gelmez de o herifi yakalamak istiyorum. Hemen işe koyuluyorum efendim. Dikkatli ol. Eve iletiyi sonlandırdı. El bağlantısını cebine atıp kendi düşüncelerine dalmış olan Rourke'a baktı. Kocası uçuş boyunca çok az konuşmuştu. Eve, Dublin polisiyle temasa geçtiğini ve müfettiş Farrell diye biriyle görüşmek için randevu aldığını söylemenin zamanı gelip gelmediğini düşünerek kocasının karşısına oturup parmaklarıyla dizlerine vurdu. Evet, bana harcanmış gençliğinin geçtiği yerleri gezdirecek misin? Bu sözün Rourke'u gülümseteceğini ummuştu ama o gülümsemedi. Yalnızca bakışlarını pencereden Eve'in yüzüne çevirdi. Pek görülmeye değer bir şey bulamayabilirsin. Turistlerin en sevdiği yerler olmayabilirler belki ama senin eski eşin dostunla biraz konuşmamız faydalı olabilir. Eski eşim dostum diyebileceğim insanlardan 3'ü öldü. Rourke, hayır. Rourke kendine kızarak elini kaldırdı. Düşünüp durmanın faydası yok. Seni kumbaraya götüreyim. Kumbara mı dedin? Eve hızla doğruldu. Brennan'ın karısı kumbaraya takıldığını söylemişti. Bar değil mi? Biz ona pub deriz. Bu kez gülümsemişti. Ana sütünden doğruca siyah biraya geçen bir ırkın sosyal ve kültürel merkezi. Grafton Caddesi'ni de görmen lazım. Orada yan kesicilik yapardım. Sonra Güney Dublin'in dar sokakları da var. Oralarda da şans oyunları oynatırdım. Portatif kumarhanemi Jimmy O'Neill'in kasap dükkanının arka odasına taşımadan önce tabii. Pirzola ile hileli zarı yan yana düşünemiyorum. Dahası var. Kaçakçılık işi de vardı. Maceralı bir iş. Rourke endüstrilerinin finansal temelinin atıldığı yer. Rourke uzanıp Eve'in emniyet kemerini eliyle bağladı. Ve bu kadar tecrübem olduğu halde kalbimi bir polise kaptırıp doğru yola dönmek zorunda kaldım. Kısmen. Rourke gülerek pencereye döndü. Gittikçe yaklaşan Dublin'i seyretmeye koyuldu. Kısmen. Şu Laffey Nehri. Köprüleri güneşte parlıyor. Akşam vakti Dublin şahane bir yerdir. Az sonra Kalabalık caddelerde süzülen bir limuzinin arka koltuğunda otururlarken Eve bu söze hak verdi. Burayı kafasında New York gibi kalabalık, gürültülü ve telaşlı bir yer olarak canlandırmıştı. Oysa şimdi ne kadar farklı olduğunu görüyordu. Kalabalık olmasına kalabalıktı ama telaşında bir neşe vardı. Renkli kapılar binaları canlandırıyor, kavisli köprüler zarif bir çekicilik katıyordu. Ve Kasım ortası olduğu halde her yer coşkuyla açan çiçeklerle doluydu. Otel, kemerli pencereleri ve şatomsu havasıyla muhteşem bir taş binaydı. Eve, ağır mobilyalarla döşenmiş, koyu renk duvarlı, yüksek tavanlı lobiyi fazla inceleyecek vakit bulamadan hemen odalarına çıkarılmışlardı. Rourke gibi adamların kayıt yaptırmak gibi banal ayrıntılarla uğraşması beklenemezdi. Geldiklerinde her şey hazırdı. Dairelerinde vazolar dolusu taze çiçek, kase kase meyve ve koca bir sürahi dolusu, en iyilerinden İrlanda viskisi onları bekliyordu. Geniş pencerelerden içeriye batan güneşin son kırmızı ışıkları süzülüyordu. Caddeye bakan bir oda istersin diye düşündüm. Pencereden şehrin hareketini seyredebilirsin. Evet. Eve pencerenin kenarına geçmiş, elleri arka ceplerinde şehri seyretmeye başlamıştı bile. Çok güzel. Sanki, ne bileyim, çizgi film gibi. Gezi arabalarını gördün mü? Hepsi de pırıl pırıl. Şemsiyeleri mum gibi düzgün ve parlak. Yol kenarlarındaki oluklar bile yeni süpürülmüş gibi tertemiz. İrlanda'da hala en temiz köylere ödül veriliyor. Eve buna çok güldü. Bunu hem komik hem de çok hoş bulmuştu. Temiz köy ödülü, öyle mi? Bu hem bir onur meselesi hem de çoğu kişinin vazgeçmek istemediği bir yaşam biçimi. Kırsal kesimde hala taşlarla örülmüş duvarlarla çevrili, göz kamaştırıcı yeşillikte tarlalar görebilirsin. Ya da çatısı saz saplı kulübeler, eski evler, çiçekli bahçeler, taştan ocaklar. İrlandalılar geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Buradan neden ayrıldın? Çünkü benim geleneklerim bunlar kadar güzel değildi ve bırakması daha kolaydı. Rourke bir vazodaki çiçekler arasından parlak sarı bir papatya çekip karısına uzattı. Bir duş almak istiyorum. Sonra sana da göstereceğim. Eve tekrar pencereye döndü. Papatya'yı dalgın dalgın elinde çevirerek caddeyi seyre koyuldu. Gece sona ermeden evlendiği adam hakkında neler öğreneceğini düşünüyordu. Dublin'in her yeri bu kadar neşeli değildi. Gölgelerinde sıska kedilerin gezindiği, çöp kokan sokakları da vardı. Eve şimdi şehrin bel altı manzaralarını görüyordu. Omuzlarını kaldırmış, gözleri bir sağa bir sola bakarak hızlı hızlı yürüyen adamlar, gizli bir umutsuzlukla çınlayan pis kahkahalar, aç bir bebeğin ağlayışı. En büyüğü 10 yaşından fazla olmayan bir grup oğlan gördü. Çocuklar yanlarından aldırmaz gibi geçtiler ama Eve gözlerindeki hesapçı bakışı yakalamıştı. Eğer silahı yanında olsa elini silahından ayırmazdı. Sokak onların çöplüğüydü ve onlar da bunun farkındaydılar. Biri yanlarından geçerken Rourke'a hafifçe çarptı. Kusura bakma diyerek yoluna devam ediyordu ki Rourke'un eli sertçe ensesine yapışınca küfrü bastı. Ellerine hakim ol küçük. Ceplerimde kendi elimden başka ele tahammülüm yoktur. Bırak beni. Çocuk Rourke onu bir kol boyu uzakta sımsıkı tutarken boş yere çırpınarak kendini kurtarmaya çalışıyordu. Seni pislik. Ben hiçbir şey aşırmadım. Aşıramadın çünkü elin ağır. Daha 6 yaşındayken senden iyiydim ben. Çocuğu şöyle bir salladı. Çocuğun yaptığı işten ziyade beceriksizliğine kızmış gibi bir hali vardı. Batıdan gelmiş sarhoş bir turistin bile o el peşrevini fark etmemesine imkan yoktu. Üstelik yüzünden de belli oluyordu. Çocuğun öfkeli yüzüne tepeden aşağı bakarak başını iki yana salladı. Sen cepçi olacağına yancı olsan daha iyi edersin. Harika Rourke, başlamışken çocuğa biraz hırsızlık dersi verseydin bari. Eve'in sözleri üzerine çocuğun gözleri kısıldı. Bakışlarında bir ışık yanıp söndü. Çırpınmayı kesti. Buralarda, bir zamanlar bu sokaklarda iş yapan Rourke diye biri hakkında hikayeler anlatılır. Gecekondularda yaşarmış, eli hafifmiş, çok da cesurmuş. Sen de cesursun ama elin pek hafif değil. Çoğu kişi dokunduğumu hissetmez bile. Çocuk rahatlamıştı. Rourke'a bakarak tatlı tatlı güldü. Hissederlerse de bu bacaklara hiçbir polis yetişemez. Rourke çocuğa doğru eğildi, sesini alçalttı. Bu benim karım. Seni tahta kafalı. Kendisi polistir.
Yok ya.
Aynen. Elini cebine sokup bir avuç bozukluk çıkardı. Senin yerinde olsam bunları kendime saklardım. Senin ortaklar çil yavrusu gibi kaçıştılar. Sana arka çıkmadılar. Pay istemeye hakları yok.
Ben de bölüşmeye meraklı değilim.
Bozukluklar çocuğun cebinde kayboldu.
Sizinle tanışmak bir zevkti.
Çocuk bakışlarını İve doğru kaydırarak kendisinden beklenmeyecek bir efendilikle başıyla selam verdi ve "Hanımefendi" diye mırıldandı. Sonra da tavşan gibi koşarak karanlıkta kayboldu. İv, "Ne kadar verdin ona?" diye sordu. "Biraz keyfini yerine getirecek ve gururunu incitmeyecek kadar bir şey," diye yanıtladı Rourke. Kolunu karısının beline atıp yürümeye başladı.
"Sana birini mi hatırlattı yoksa?"
"Doğrusu hayır." Rourke'un sesinde kendisini de şaşırtan bir neşe tınısı vardı.
"Ben asla bu kadar kolay yakalanmazdım.
Bunda bu kadar övünülecek bir yan göremiyorum. Ayrıca artık elin o kadar da hafif değildir."
"Eminim haklısındır. İnsan zamanla melekelerini kaybediyor."
Rourke gülümseyerek Eve'in cebinden aşırdığı polis rozetini uzattı.
"Bu sizin sanırım teğmen."
Eve rozetini kocasının elinden çekip aldı. Gülmemeye ve hayret etmiş gibi görünmemeye çabalayarak "Gösterişçi" diye söylendi.
"Şöhretimi ayaklar altına almana izin veremezdim."
"İşte geldik." Rourke durup bara baktı.
"Kumbara. Pek değişmemiş. Biraz daha temiz sanki."
"Temiz köy ödülü için hazırlık yapıyor olabilir." Barın dıştan görünüşünde gösterişli bir taraf yoktu. Parmaklıklı camda kurnaz bakışlı beyaz bir domuz kumbara resmi vardı. Pencerenin önünde çiçek saksıları filan yoktu ama cam temizdi. Sokakta da hiç çöp yoktu. Rourke kapıyı açtığı anda Eve içeriden gelen sıcak havayı, neşeli müzik ve konuşma seslerini, bira ve sigara dumanı kokusunu hissetti. Bar, uzunlamasına dar bir salondan ibaretti. Eski tahta barın başında sıra sıra adamlar oturuyordu. Üzeri bira bardaklarıyla kaplı alçak masaların etrafına dizilmiş iskemlelerde adamlar, kadınlar ve küçük çocuklarla doluydu. En uçta, küçük bir bölmede iki adam oturuyordu. Birinin elinde bir keman, diğerinde ise kutuya benzer küçük bir enstrüman vardı. Oynak bir hava çalıyorlardı. Duvarda yüksekçe bir yerde bir mini ekran asılıydı. Sesi kapalıydı. Ama ekranda kimsenin izler gibi görünmediği bir program sürüp gidiyordu. Bir adam bisikletiyle bozuk bir yoldan ilerliyor, habire yuvarlanıp taklalar atıyordu. Barın ardında çalışan iki adam fıçılardan bira çekiyor, şişelerden bardaklara içki dolduruyorlardı. Rourke'la Eve içeri girince birçok kişi dönüp onlara göz attı ama kimse sohbetine ara vermedi. Rourke barın ucuna gidip yaslandı. Barmenlerin yaşlı olanını tanıyordu. Adam onunla aynı yaştaydı. Bir zamanlar sırım gibi bir delikanlı olduğu ve gülmeyi sevdiği belli oluyordu. Rourke kendisine bakmalarını beklerken bir elini Eve'in omzuna atıp dalgın dalgın okşamaya koyuldu. Geçmişine yaptığı bu kısa yolculukta yanında olduğu için ona minnettardı.
"Guinness, bir tam bir bardak lütfen."
"Geliyor."
Eve, "Ne içeceğim şimdi?" diye sordu.
Rourke eski dostunun içkileri hayranlık uyandıran bir beceriyle doldurmasını seyrederken,
"Guinness buranın kalbidir," diye mırıldandı. "Alıştıkça sevilen bir tattır. Beğenmezsen sana bir harp söyleriz."
Eve, yüzüne gelen sigara dumanı yüzünden gözlerini kısarak, "Halka açık yerlerde tütün kullanımının yasaklandığını bilmiyor mu bunlar?" diye söylendi.
"İrlanda'da yasak değil, publarda serbest."
Barmen içkilerle döndü. Rourke cebinde kalan bozukluklardan birkaç tane daha çıkarırken Eve de kendi bardağını dudaklarına götürüp denedi. İlk yudumda kaşları çatıldı. İkincide başını iki yana salladı.
"Tadı sanki çiğnemeden yutulamayacak bir şeye benziyor."
Rourke kıkırdadı, barmense keyifle güldü.
"Yabancısınız herhalde. İlk defa mı Guinness içiyorsunuz?"
"Evet." Eve çatık kaşlarla bardağını süzerek elinde döndürüp içindeki beyaz köpüklü koyu kahverengi sıvıyı inceledi.
"Aynı zamanda da son içişiniz mi olacak peki?"
Eve bir yudum daha aldı. Ağzında biraz tutup bekletti, sonra yuttu.
"Hayır, sevdim galiba."
"İyi öyleyse." Barmen sırıtarak Rourke'un bozukluklarını barın üzerinden geri itti.
"İlki benden olsun."
"Sağ ol Brian."
Rourke, Brian'ın hayran bakışlarını Eve'den ayırıp ona doğru çevirmesini izledi.
''Sizi tanıyor muyum? Bir yerden gözüm ısırıyor sanki ama çıkaramıyorum. Aşağı yukarı 15 sene oldu. Her ne kadar birlikte çok vakit geçirmiş olsak da hatırlayamaman gayet normal. Ama ben seni hemen tanıdım, Brian Kelly. Gerçi 5-10 kilo almışsın ama hatta 20 bile olabilir.''
Rourke sırıttı. Sırıtışını gören adam onu anında tanıdı.
''Şu işe bak! Bu Rourke! Hey millet! Kadınlarınıza sahip olun, Rourke gelmiş, ta kendisi!''
Brian'ın yüzü öyle gülüyordu ki ağzı yırtılacak gibiydi. Rourke'un suratına sıkı bir yumruk patlattı.
''Yüce İsa!''
Rourke'un başı geriye doğru savruldu. Dengesini koruyarak kafasını yerine getirmek için şöyle bir silkindi. Eve, ''Sıkı yumruktu!'' diyerek birasını yudumladı.
''Güzel arkadaşlarım varmış Rourke.''
Brian parmağını Rourke'un suratına doğru salladı.
''Sana borcum vardı biliyorsun. Maldan payıma düşen 100 pound'u getirmedin.''
Rourke kanayan dudağını elinin tersiyle filozofça sildi. Bir an için duran müzik ve konuşmalar kaldıkları yerden devam etti. ''Aynasızlar tetikte beklerken o sırada geri dönmek bana 100 pound'dan çok daha pahalıya patlardı.''
Rourke bardağına uzanıp dudağının acısını dindirmek için birkaç yudum aldı.
''Sana parayı yolladım sanıyordun.''
''Yolladın ha?
Ama arkadaşlar arasında 100 pound'un lafı mı olur?''
Brian gök gürültüsü gibi bir kahkaha patlatarak Rourke'u omuzlarından yakalayıp barın üzerinden kendine doğru çekti, kanayan ağzından şap diye öptü.
''Evine hoş geldin hayvan herif.''
Sonra müzisyenlere dönerek
''Hey siz!'' diye seslendi. ''Bu eski dostum için Serseri Gezgin'i çalın. Tam ona uygun bir şarkı. Duyduğuma göre de epey zengin olmuş. Herkese birer tane ısmarlayacak kadar parası varmış yani.''
Müşteriler bu söze tezahürat yaparken müzik de canlandı.
''Bana ve karıma arka tarafta birkaç dakika ayırırsan herkese birer tane ısmarlarım birey.''
''Karın, öyle mi?''
Brian güller gibi bir kahkaha daha kopararak Eve'i de kendine çekip güzelce öptü.
''Kutsal Meryem, size istediğiniz kadar zaman ayırabilirim. Çünkü artık buranın patronu benim. Michael O'Tootle, sen barda dur da Johnny'ye bir el at. Benim biraz işim var, 15 yıllık arayı kapatmam lazım.''
Barın altına uzanıp bir düğmeye bastı. Barın öbür ucunda bir kapı savrularak açıldı. Arka taraf dedikleri yer küçücük bir özel odaydı. İçinde tek bir masayla birkaç sandalyeden başka bir şey yoktu. Işığı loştu ama yerler cam gibi pırıl pırıl parlıyordu. Kapalı kapıdan içeri müzik sızıyordu. Brian kendini sandalyelerden birine bırakırken içini çekerek Eve,
''Ahlaksızın tekiyle evlenmişsin.'' dedi. ''Çok yalvardı.''
''Kendine çok güzel bir kadın bulmuşsun oğlum.''
''Ben memnunum.''
Rourke cebinden sigaralarını çıkarıp Brian'a ikram etti.
''Amerikan sigarası.''
Rourke sigarasını yakarken Brian gözlerini kapatıp dumanı zevkle içine çekti.
''Bunları buralarda hala zor buluyoruz. Sana bir kasa yollasam şu yüzüğü telafi eder mi? Bunun bir kasasını o paranın 10 katına okuturum ben.'' Brian sırıttı. ''Gönder. Seni kumbaraya hangi rüzgar attı? Duyduğuma göre arada sırada Dublin'e gelip iş yapıyormuşsun ama bizim bu tarafa hiç yolun düşmemişti.''
''Hiç düşmedi, doğru.''
Rourke arkadaşının gözlerinin içine baktı.
''Buralar hayalet dolu.''
''Doğrudur.''
Brian başını çok iyi anladığını gösteren bir ifadeyle salladı.
''Caddeler, sokaklar hayalet kaynıyor. Ama bu sefer geldin. Güzel karınla.''
''Geldim ya. Tommy Brennan'la diğerlerini duymuşsundur.''
''Öldürülmüşler.''
Brian barın altından alıp yanında getirdiği viski şişesinden bardaklara içki dolduruyordu.
Tommy arada sırada uğrardı. Pek öyle sık değil ama yılda birkaç kere gelirdi. Ona bir şarkı söyletirdik. Arada bir de onu karısı ve çocuklarıyla Grafton Caddesi'nde dolaşırken görürdüm. O da beni görürdü ama orası benim gibilerle konuşmanın yeri değildi. Bizim Tommy geçmişte olup bitmiş şeylerin bazılarını ailesinden saklı tutmayı tercih ederdi.
Kadehini bir veda havasıyla kaldırdı.
Sonra Sean. O da nevi şahsına münhasır bir çocuktu. Arada New York'tan mektup yollar, her seferinde de servetine servet kattığını, bütün parasını sayıp bitirince geri döneceğini yazardı. Çok yalancıydı Sean, çok.
Kadehindekileri Sean'a içti.
Jenny'nin naaşını getirdim.
Öyle mi?
Brian yuvarlak, sağlıklı yüzünde ciddi ve hüzünlü bir ifadeyle başını salladı.
En doğrusunu yapmışsın. O da bunu isterdi. Çok temiz kalpli bir kızdı Jenny. Umarım bunu ona yapan pisliği yakalarlar.
Burada olmamızın sebeplerinden biri de bu. Senin yardımcı olabileceğini umuyorduk.
Nasıl bir yardımım olabileceğini umuyordunuz ki? İşin olduğu yerle aramda bir okyanus var.
Çünkü her şey burada Marlena ile başladı. Rourke Eve'in elini tuttu.
Seni karımla doğru dürüst tanıştırmadım Brian. Bu karım Eve Dallas, New York Polis ve Güvenlik Teşkilatı'ndan.
Brian'ın viskisi boğazına kaçtı. Göğsünü yumruklayarak ciğerlerini açıp nefes almaya çalıştı. Gözleri sulanmıştı.
Polis ha? Canına yandım. Sen bir polisle mi evlendin?
Eve, esas ben bir suçluyla evlendim diye söylendi. Ama kimsenin bunu düşündüğü yok.
Ben düşünüyorum hayatım. Rourke keyifli bir şekilde karısının elini öptü. Durmadan bunu düşünüyorum.
Brian şen kahkahalarından birini daha patlatarak kendine bir kadeh daha viski doldurdu.
İkinize içiyorum. Ve de buz tutmaya başlayan cehenneme.
Sonraki işi bir süre ertelemesi gerekecekti. Sabredecek gücü bulabilmek için dua etti. Zaten o kadar çok beklemişti ki. Ama bu Tanrı'dan bir işaretti. Bunu açıkça anlıyordu. Yolundan sapmış, kendi hislerine göre hareket etmişti. Polisin arabasına o bombayı kendi keyfinden koymuştu. Günah işlemişti. Tanrı'ya hem ona sabır vermesi hem de onu affetmesi için yalvardı. Yalnızca ona rehberlik eden sese kulak vermesi gerekirdi. Bunu biliyordu ve çok pişmandı. Diz çökmüş, gözlerini bulandıran yaşlar arasında inatçılığının ve kibrinin cezasını çekiyordu. Musa gibi o da görevinde hataya düşmüş, Tanrı'yı kızdırmıştı. Alışkın hareketlerle ve derin bir saygıyla tesbihini çekerek zamanda bir yolculuğa çıktı.
Selam sana ya Meryem.
Dizlerini dayamak için minder kullanmıyordu. Ona affedilmek için acı çekmek gerektiğini öğretmişlerdi. Acı çekmezse kendini arınmış hissedemezdi. Yaktığı saf beyaz mumların ışığı titrek titrek parıldıyor, donmuş bal mumu üzerine akan bal mumunun hafif kokusu etrafa yayılıyordu. Mumların gerisinden bakire Meryem'in resmi sessizce ona bakıyordu. Affeder gibi. Mum ışığında yüzü kurtuluşunun hayaliyle parlıyordu.
Sen kadınlar arasından seçilip kutsandın.
Bakire ana duası en sevdiği duaydı. Ceza sayılamayacak kadar güzeldi. Huzur veriyordu. Cezası olan 9 tesbihten 5.'sini tamamlarken acı sırları düşünüyordu. Zihnini dünyevi meselelerden ve tensel düşüncelerden arındırmıştı.
Meryem gibiydi o da. Masumiyetinin ve saflığının ona zafer yolunu açacağını öğretmişlerdi.
Ne zaman şehvet sinsice kalbine sızmanın bir yolunu bulacak, kadını kaynatacak, tenini ısıtacak olsa, bu sinsi şeytanla bütün gücüyle mücadele ederdi. Hem iyi eğitilmiş vücudu, hem de iyi bilenmiş aklı inancının emrindeydi. Bu inancın tohumları ise kanla atılmış, intikamla köklenmiş ve ölümle çiçek açmıştı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 247. Devamı 21. ayrımda.